Alo Türkiye Gazetesi, Bilgi 11. Sahibi Enver Ören. Sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı. Program yönetmeni Niyazi Hancı. Yazan Ebu Bekir Gözüm.
Merhaba sevgili dinleyiciler.
Merhaba. Yeni bir Alo Türkiye Gazetesi bilgi programıyla daha birlikte olmaktan mutluluk duymaktayız.
Sevgili dinleyiciler, bu programımızı gene her zaman olduğu gibi Türkiye Gazetesi'ne gelen sorular ve bizim sayfanın verdiği cevaplara göre hazırladık. Şimdi arzu ederseniz programımızda neler var bir göz atalım.
İslamiyet ve sosyal hayatımız, sosyal hayatımızda dikkat etmemiz gereken kaideler, kul hakkı, komşu hakkı, koca hakkı, arkadaşlık hakkı, yoksul ve yetim hakkı, misafir hakkı ve misafirperverlik, ihtiyarlara hürmet ve Müslümanlık hakları.
Evet sevgili dinleyiciler, insanların birbirlerine karşı hakları vardır, vazifeleri vardır. Neyi ne zaman nasıl yapacağını bilmezse insan dünya ve ahiret saadetini kaybedip ebedi bedbahtlardan olabilir. O halde bunların cevaplarını birlikte dinleyelim.
Müslümanın vazifelerinden biri de kul hakkını gözetmektir. Kul hakkının en mühimi hoca ve ana baba hakkıdır. Tatlı dil ile, güler yüzle, yardımlarına koşmakla onların gönüllerini kazanmaya çalışmalıdır. Sonra komşu hakkı, karı koca hakkı, arkadaş hakkı gelir. Kimseye yalan söylememeli, hile yapmamalı, ölçü aletlerini doğru kullanmalı, işçinin ücretini alın teri kurumadan ödemelidir. Üzerinde kul hakkı bulunan kimsenin ibadetlerini Allah-u Teala kabul etmez. Yani sadece borcunu ödemiş olur. Vaat edilen büyük sevaba kavuşamaz. Cezasını çekmedikçe cennete giremez. Kafirin hakkından kurtulmak, Müslümanın hakkından kurtulmaktan daha zordur. Onun için herkese iyilik yapmalı, kötülük edenlere kötülükle karşılık vermemelidir. Bir kimsenin başkasına zarar vermesi, malını çalması ve yemesi, iftira etmesi, dövmesi, sövmesi, yaralaması, ücretsiz olarak birinin çocuğuna iş gördürmesi, alay etmesi, gıybetini yapması, kalbini kırması, eli ve diliyle eziyet etmesi kul haklarındandır. Bu haklardan kurtulmak için hak sahiplerinin haklarını ödemek lazımdır. Bunun için de hak sahibiyle helalleşmeli, ona iyilik ve dua etmelidir. Hak sahibi ölmüşse çocuklarına, varislerine verip ödemelidir. Onlara iyilik yapmalıdır. Varisleri bilinmiyorsa o miktar parayı fakirlere sadaka verip sevabını hak sahibine niyet etmelidir. Bir kimseden haksız olarak alınan az bir parayı sahibine geri vermek, milyonlarca liralık sadaka vermekten kat kat daha sevaptır. Bir kimse peygamberlerin yaptığı ibadetleri yapsa, fakat üzerinde başkasının azıcık bir hakkı bulunsa, bunu ödemedikçe cennete giremez. Peygamber Efendimiz veda hutbesinde, "Biliniz ki Allah-u Teala dünyada yaptığınız her şeyin hesabını soracaktır," buyurdu. Müslüman demek, ahiret gününe, hesap gününe hazırlanan insan demektir. Her mümin hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çekmelidir. Kul hakkı şefaatle değil, hesapla kapanır. Hepimiz için en korkulacak hesap bu haktır. Kıyamet günü hak sahipleri haklarını mutlaka alacaktır. Dünyada hak sahibine hakkı ödenmezse veya hakkını helal etmezse, ahirette iyilikleri alınıp hakkı olana verilir. Sevgili Peygamberimiz, bir kimse din kardeşinin ırzına veya malına saldırırsa, malın, paranın geçmez olduğu gün gelmeden önce onunla helalleşsin. İyi amelleri varsa hakkı ödeninceye kadar bu amellerinden alınır. İyi amelleri yoksa hak sahibinin günahları buna yükletilir, buyurdu. Bir gün Resulullah Efendimiz eshabına sordu. Müflis kimdir biliyor musunuz? Eshab-ı kiram da, bizim bildiğimiz müflis parası malı olmayan kimsedir, dediler. Efendimiz şöyle cevap verdi. Ümmetimden müflis şu kimsedir ki kıyamet günü namazlarıyla, oruçlarıyla ve zekatlarıyla gelir. Fakat kimisine sövmüştür, kiminin malını almıştır, kiminin kanını akıtmıştır, kimini dövmüştür. Hepsine bunun sevaplarından verilir. Haklarını ödemeden önce sevapları biterse, hak sahiplerinin günahları alınır, buna yüklenir. Sonra cehenneme atılır.
Peygamber Efendimiz vefatından birkaç gün önce sevgili eshabına buyurdu ki, benim üzerinde kimin hakkı varsa gelsin, hakkını benden alsın ve helalleşelim. O anda Ukaşe isimli bir sahabi hemen ayağa kalkarak dedi ki,
ya Resulallah, siz bana bir gün şöyle elinizle vurmuştunuz. Ben o hakkımı sizden istiyorum.
Peygamber Efendimiz, gel ya Ukaşe, hakkını benden al buyurdu. O anda bütün eshab-ı kiram hayretle Hazreti Ukaşe'ye bakıyorlardı. Hazreti Ukaşe Resulullah Efendimizin yanına giderek dedi ki,
ya Resulallah, siz bana gömleksiz olarak sırtıma vurmuştunuz.
Hemen Resulullah Efendimiz gömleğini sıyırıp buyurdu ki, vur ya Ukaşe. Sevgili Peygamberimizin aşkıyla yanan Hazreti Ukaşe hemen Peygamber Efendimizin mübarek sırtındaki nübüvvet yani peygamberlik mührünü gayet nazikçe öptü ve dedi ki,
ya Resulallah, işte benim maksadım bu idi.
Bu hali gören eshab-ı kiram Hazreti Ukaşe'ye gıpta ettiler. Çünkü nübüvvet mührünü öpen kimsenin kavuştuğu saadeti hepsi biliyorlardı.
Ne saadet değil mi? Peygamber Efendimiz kul hakkına böyle riayet etmişlerdir. Ama biz, evet ama biz, isterseniz gelin kendi kendimizi bir muhasebeye çekelim ve bir düşünelim.
Evet sevgili dinleyiciler, sabah akşam yüz yüze baktığımız, hastalandığımızda yanımızda bulunan, cenaze namazımızı kılan, sıkıntımız olduğu zaman yardıma koşan insanlara nasıl davranmalıdır? Komşu hakkı nedir? Bu sorunun cevabını birlikte dinleyelim.
Diyelim ki iyi komşumuza biz de iyi davrandık. Peki kötü komşumuza nasıl davranmak lazım? Onlara da iyi davranmak lazım. Onlardan gelen her sıkıntıya katlanmak lazımdır. Her Müslümanın iyi komşular arasında ev araması lazımdır. Çünkü sevgili Peygamberimiz, ev satın almadan evvel komşuların nasıl olduklarını araştırınız. Yola çıkmadan evvel yol arkadaşınızı seçiniz buyurmuşlar. Onun aç olduğunu bilerek kendisi tok yatmamalıdır. Allahü Teala'nın kendisine ihsan ettiği rızıklardan ona da vermelidir. Onu incitecek söz ve harekette bulunmamalıdır. Hadis-i şerifte, komşusu şerrinden emin olmayan kimse Allahü Teala'ya hakkıyla iman etmemiştir buyuruldu. Gayrimüslim vatandaşlardan olan komşuya da mümkün olduğu kadar hediye vermeli, iyilik yapmalıdır. Hadis-i şerifte, Müslüman olmayan komşusunun bir hakkı, Müslüman komşunun iki hakkı, akraba olan komşunun üç hakkı vardır buyuruldu. Komşunun yaptığı eziyetlere ve cahilce hareketlerine sabır etmeli, karşılık vermemelidir. Dinimizde yasak edilen çeşitli günahların haram olduğunu güler yüz ve tatlı dille anlatmalıdır. Komşular günah işlediklerini görüp de nasihat vermeyen ve kendileriyle görüşmeyen, cehennemden kurtulmaları için yardım etmeyen komşularını kıyamet günü Allahü Teala'ya şikayet edecekler, maddi ve manevi haklarını isteyeceklerdir. Komşusu hasta olunca ziyaretine gitmelidir. Sıkıntıya düşünce imdadına yetişmelidir. Hadis-i şerifte, sıkıntıya düşen komşusuna yardım eden, sıkıntısını gideren kimseye Allahü Teala kıyamet günü kıymetli elbise giydirecektir buyuruldu. Cenazesi olunca taziye etmeli, yani sabır etmesini söylemeli ve cenazesinin hizmetine koşmalıdır. Komşusu sefere, uzak vazifeye gidince geride kalan ailesini, çocuklarını, hırsızların, ahlaksızların şerlerinden, zararlarından muhafaza etmeli, onlara yardımcı olmalıdır. Dünyada en kıymetli şey Allahü Teala'nın ve mahluklarının haklarını bilen ve gözeten salih komşudur. Hadis-i şerifte Allahü Teala bir salih Müslümanın hürmetine komşularından binlerce belayı, felaketi uzaklaştırır buyuruldu. Herhangi bir kimseye yapılması haram olan bir fenalık komşuya yapılırsa günahı kat kat daha fazla olur. Herhangi bir kimseye yapılması sevap olan bir iyilik komşuya yapılırsa sevabı kat kat daha fazla olur.
Sevgili Peygamberimiz buyurdular ki komşunun komşu üzerinde 10 hakkı vardır. 1- Borç istediği zaman borç vermek. 2- Evine misafirliğe davet edilince gitmek. 3- Hastalanınca ziyaretine gidip halini sormak, ona şefkat üzere olmak. 4- Bir işte yardım isterse yardım etmek. 5- Başına bir bela gelince geçmiş olsun demek. 6- Bir iyilik ve iyi bir haberle karşılaşınca gözün aydın demek. 7- Ölünce cenazesinde bulunmak ve defniyle meşgul olmak. 8- Kaybolur, eve gelmez, gurbete çıkarsa evini beklemek. 9- Ondan gelen sıkıntıya katlanmak. 10- Onunla kavga ve münakaşa etmemek.
Evet sevgili dinleyiciler, bu konuda bir de menkıbemiz var. Gelin hep birlikte dinleyelim.
Yıllar önceydi. Mahallemizde alışverişimi her zaman kendisinden yaptığım, temiz ahlaklı, müşteriyi veli nimet bilen yaşlı bir bakkal vardı. Ahmet amca. Bir sabah bu amcadan kahvaltılık almaya gitmiştim. Selamün aleyküm Ahmet amca. Kolay gelsin, bereketli olsun.
Ve aleyküm selam. Buyur evlat, hoş geldin.
Malum, her zamanki gibi kahvaltılık alacağım.
Geç, söyle bakalım. Burası senin. Beğen beğen al.
Sağ ol Ahmet amca, beni mahcup ediyorsun. O kadar da fazla yüz verme.
Yo. Seni bilirim. Hiç başkalarına benzemezsin. Allah için çok severim seni.
O zaman ben şöyle bir geçeyim. Tamam.
Bak evladım. Nurullah, sen alacaklarını tek tek seç. Ben de kağıt kutulara yerleştiririm.
Madem öyle al. İşte 10 tane yumurta. Ha, sucuk da fena değilmiş. 3 kangalda sucuk tart.
Maşallah maşallah. Ağzının tadını da biliyor musun?
Şu ekmekleri de. Ha, bir de çay. Aa, şurada şeker. Yeter mi?
Birazdan burası kalabalık olur. Hadi acele edin.
Tamam. Biraz da peynir. Süt de alayım. Herhalde tamamladım nevaleyi.
Bu kutu almıyor. Şu raftaki bisküvi kutusunu da boşaltalım. Onu da yerleştirelim.
Aman Allah'ım. Yanlış mı görüyorum? Şimdiye kadar bu şişeleri görememiştim. Yoksa Ahmet amca... Evet yanılmıyorum. Ahmet amca iyice dünya işine dalmış.
Ne o Nurullah Bey? Niçin durgunlaştın? Bir şey mi oldu?
Kusura bakma Ahmet amca. Ben bu alışverişten vazgeçtim. Aldıklarımı tekrar geri koyayım.
Ne? Niye? Ne oldu?
Kusura bakma amca. Niyesini de söyleyemem. Buradan artık alışveriş yapamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Bu hadisenin üzerinden uzun yıllar geçti. Çoktan unutmuştum. Hatta Ahmet amcayla bir daha hiç karşılaşmadık. Bir gece geç vakit akraba ziyaretinden dönüyordum. Hanımla birlikte tabii. Vakit o kadar ilerlemişti ki minibüsler dahi görünürde yoktu. Ne yapacaksın? Karşıdan gelen bir taksiye el edip bindik. Yol ıpıssız. Hatta diyebilirim ki bir tek bizim araba var caddede. Bu arada gözüm iç dikiz aynasından şoföre kaydı. Allah Allah. Ne korkunç bir adam bu. Yolda karşısına çıksa eşkıya zanneder insan. Aha, bana dikti gözlerini. Sanki öç alacak gibi bakıyor. Gözlerimi başka tarafa kaydırayım. Hala bana bakıyor bu adam. İleride polis falan da gözükmüyor ki bir bahaneyle insek. Çünkü bu adamın niyeti değişik. İşte durdu. El frenini çekiyorum. Geri dönüyorum.
Siz Nurullah Yıldız değil misiniz?
Evet, benim.
Peki bakkal Ahmet diye birini tanıyor musunuz?
Tanıyorum.
Ben onun oğluyum.
Ya.
Evet. Ne zamandan beri sizi arıyordum? Nasip gece yarısı bu ıssız yerdeymiş.
Peki ne demek istiyorsun? Niye durdun?
Siz babamdan en son alışverişinizde hiçbir sebep yokken alışverişten vazgeçip gitmişsiniz. Siz gittikten sonra epey düşünmüş babam. Bir sabah işe gitmeden önce babam çağırdı beni.
Oğlum, beni dinle. Dün gece gözüme uyku girmedi. Sabaha kadar düşündüm. Durum böyleyken böyle. En sonunda anladım ki dükkanda içki satmaya başlamıştım. Demek ki bu sebeple alışveriş etmeyi kesti. Başka bir sebep göremiyorum.
Evet.
Ve dükkanda ne kadar şişe varsa attım. Bir daha satmaya da tövbe ettim. Ancak tövbemi o bey bilmiyor. Onun da bilmesini arzuluyorum.
Git söyle öyleyse baba.
Söyleyeceğim ama artık dükkanıma uğramıyor.
Peki ben ne yapabilirim?
Sana baba vasiyetidir bu. Ben görürsem ben söyleyeceğim. Eğer söylemeden vefat edersem, sen onu ara bul ve benim içki satmaya tövbe ettiğimi bildir. Unutma, vasiyetimdir.
Allah Allah. Demek bunun için durdu.
Evet bey. Ne zamandan beridir üzerimde yüktü bu. Nihayet babamın vasiyetini yerine getirdim. Kusura bakma durduğum için. Şimdi gidebilir.
Ya Rabbi, Ahmet amcanın tövbesini kabul et. Kabrini cennet bahçesinden bir bahçe eyle.
Sevgili dinleyiciler, biraz önce de menkibemizde olduğu gibi üzerimizde hakkı olan insanlar vardır. İşte bunlardan birisi de hoca hakkı.
İnsan kendisine dinini öğreten hocasına hürmet eder. Saygı ve tazim etmelidir. Hoca hakkı ana baba hakkından daha üstündür. Çünkü ana baba çocuğunu büyütür, bakar, kötülüklerden, haramlardan korur. İbadete alıştırır. İnsanın hocası olan din alimi ise çocuğa hem dünya ve hem de ahiret hayatını kazandırır. Dinin emir ve yasaklarını, farzları, haramları ve güzel ahlakı öğretir. Doğru bir iman, hakiki bir İslam aliminden öğrenilir. Çocuğa dinini, imanını öğreten hocanın hakkı, anne baba hakkından da üstündür. İlim öğrenen talebe, hocasının hakkını gözetmedikçe, ona terbiyeli, edepli davranmadıkça, öğrendiği ilimden faydalanamaz ve alim olamaz. Edep ehli edepten hali kalmaz, edepsiz ilim öğrenen alim olmaz. Terbiyeli bir talebenin hocasına karşı edepleri şöyle olmalıdır. Hocasını görünce selam vermeli, huzurunda az konuşmalıdır. İzin istemeden bir şey konuşmamalı ve izinsiz soru sormamalıdır. Sorusuna cevap verince itiraz etmemeli, nasıl ve niçin dememelidir. Filan kimse böyle demiyor, aksi daha doğrudur dememelidir. 3. Huzurunda kimseyle gizli konuşmamalı ve başka kimseye derdini açmamalıdır. 4. Huzurunda saygı ve edeple bulunmalıdır. Hocası ayağa kalktığında onunla birlikte kalkmalı, konuşmayı kesmemelidir. 5. Hocasında hoşuna gitmeyen bir şey görürse kötü düşünmemeli ve onun daha iyi bildiğini düşünerek bunun yapılmasındaki faydayı ve zararı benim aklım ve ilmim anlayamaz demelidir. 6. Hocasına bedeni ve malıyla hizmet etmelidir. 7. Onun olduğu yerde sorulara cevap vermemeli, doğruyu bilse de susmalıdır. Ancak hocası tarafından kendisine bir şey sorulursa cevap vermelidir. 8. Hocasının yanından ayrılırken bir emri, bir ihtiyacı olup olmadığını sormalı ve duasını istemelidir. Hocasının talebesine duası, ana babanın evladına duası gibidir. 9. Hocasının vefatından sonra onun ruhuna Kur'an-ı Kerim okumalı, onun için sadaka vermelidir. Eshab-ı kiram, bütün Müslümanların hocasıdır. Onların hakkını unutmamalıdır.
Müslümanın vazifelerinden biri de arkadaş hakkını gözetmektir. Bu bakımdan daima salih, iyi kimselerle arkadaşlık kurmalıdır. Çünkü kötü arkadaş insan için çok zararlıdır. Bütün fenalıkların başı kötü arkadaştır. Kötü arkadaş insanı dünyada ve ahirette felakete sürükler. Böyle bir felakete düşmemek için arkadaş seçiminde son derece dikkatli davranmalıdır. Peki nasıl?
Kişinin dini arkadaşının dini gibidir. İnsanın saadeti de felaketi de arkadaşlık yaptığı kimselere bağlıdır. Arkadaş seçerken aranacak mühim şartlardan bir kısmı şunlardır. 1. Arkadaş dindar ve akıllı olmalıdır. 2. İyi huylu olmalıdır. 3. Kötülük yapan, günah işleyen kimse olmamalıdır. 4. Yalan söylememelidir. 5. Cimri olmamalıdır. 3 çeşit arkadaş vardır. Birincisi gıda gibidir. Ona devamlı ihtiyaç duyulur. İkincisi ilaç gibidir. Bazen ihtiyaç hissedilir. Üçüncüsü hastalık gibidir. İstenmediği halde o insanı yakalar. Gerçek arkadaş gıda gibidir. Her zaman ihtiyaç duyulandır. Bunlar salih, temiz ve faydalı arkadaşlardır. Böyle arkadaşlara sahip olmak için çok uğraşmalı, aramalıdır. Hazreti Ali, iyi arkadaşa sahip olmayan kimse, sağ kolu olmayan kimse gibidir, buyurdu. Arkadaşlık hakkını gözetmek mühim bir vazifedir. Arkadaşa malla ve mümkün olan her vasıtayla yardımcı olmak lazımdır. Bir kimse bir din kardeşini ziyarete gidiyordu. Allahü Teala onun yanına bir melek gönderdi. Melek sordu.
Nereye gidiyorsun? Din kardeşimi görmeye. Onunla bir işin var mı?
Hayır.
Akraban?
Hayır.
Sana bir iyiliği mi dokundu?
Hayır.
O halde niçin gidiyorsun?
Allah için gidiyorum. Onu Allah rızası için seviyorum.
Allah-u Teala beni seni sevdiğimi müjdelemem için gönderdi. O kimseyi sevdiğin için Allah-u Teala da sana cenneti vaat etti.
Sevgili dinleyiciler, hemen hemen hepimizin tanıdığı, komşusu, akrabası, yoksul ve yetim insanlar vardır. Peki bunların haklarını nasıl korumalıyız? Nelere dikkat etmeliyiz?
Sevgili dinleyiciler, insanlar içinde yakın alakaya ve yardıma en çok muhtaç olanlar, daha hayatın başındayken yalnız ve muhtaç kalan yetim ve öksüz çocuklardır. Bunları himaye etmek, ellerinden tutmak, ihtiyaçlarını gidermek, Müslümanların başta gelen vazifelerindendir. Böyle öksüz ve yetim olanlar, Allahü Teala'nın bütün kullarına emanettir. Yakınlarından başlamak üzere bütün Müslümanlara bu emaneti korumak vazife olarak verilmiştir. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yetimin işlerine bakan kimse, ister yetimin akrabasından olsun, ister yabancılardan olsun, benimle o, cennette şu iki parmak gibi bulunacağız. Peygamberimiz bunu söylerken, orta parmağıyla şehadet parmağını biraz açarak göstermiştir. Yetimleri gözetmek ve korumak, aynı zamanda sevgili Peygamberimize karşı bir borçtur. Çünkü Peygamberimiz de hem yetim hem de öksüz olarak büyümüştür. Yetim sevindirmek çok sevaptır. İnsanı cennette yüksek derecelere kavuşturur. Sevgili Peygamberimiz bunu haber vererek buyurdu ki, bir kimse merhametle yetimin başını okşasa, elini üstünde gezdirdiği her kıl için bir kötülüğü siler. Her kıl için bir derecesini arttırır. Allahü Teala Nisa suresi 10. ayetinde buyurdu ki, yetimlerin mallarını haksız olarak yiyenler, karınlarına ancak bir ateş yerler ve yakında alevli ateşe gireceklerdir. Peygamber Efendimiz de insanı helak eden, cehennemde azap görmesine sebep olan 7 şeyden birinin yetim malı yemek olduğunu haber vermiştir. Bir hadisi şeriflerinde, ben iki zayıfın, yetimle kadının hakkına tecavüz etmeyi yasaklıyorum, buyurdu. Eshab-ı kiram, İslamiyet'in emirlerine uyarak yetimleri gözetirdi. Onların yedirilip içirilmesinde, kendilerine maddi yardımlarda bulunmayı vazife kabul etmişlerdi. Hazreti Ömer'in oğlu, sofrasında bir yetim bulunmadan yemek yemezdi. Yolculukta bile bir yetim bulur, öyle yemeye başlardı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, bir gün çarşıya çıkmıştı. Genç bir kadın yanına gelerek ona dedi ki:
"Ey müminlerin emiri, kocam öldü. Geride yetim küçük çocuklar bıraktı. Onlar kendi yiyeceklerini temin edemiyorlar. Ekinleri, davarları da yok. Kıtlıktan yok olup gitmelerinden korkuyorum. Ben Huzeyf bin Eyma el-Gifari'nin kızıyım. Babam Hudeybiye'de Peygamber Efendimizle beraber bulundu."
"Bu ne büyük şeref. Gel benimle. Şurada duran deve benimdir. Bak, bu çuvallarda da elbise, yiyecek gibi şeyler vardır. Bunları hep sana hediye ettim. Al götür. Bitince Allah daha hayırlısını verir."
"Allah Teala razı olsun. Ey müminlerin emir."
Dinimiz yetimin zayıf sayılmamasını ve horlanmamasını emretmektedir. Zira yetimin kalbi çok hassastır. Yardımcısı Allah-u Teala'dır. Bu sebeple yetime haksızlık etmekten, onu incitip ağlatmaktan, Allah'a sığınmalı ve korkunç bela ve musibetlerle karşılaşmaya sebep olan yetim hakkı yemekten şiddetle kaçınmalıyız. Birçok şehirlerin batmasına, sarayların ve köşklerin yıkılmasına, yetimlerin ahı sebep olmuştur. Peygamberimiz buyurdu ki: "Yetim dövüldüğü zaman ağlamasından dolayı arş-ı âlâ titrer ve Allah-u Teala meleklerine şöyle buyurur: Ey meleklerim, babasını toprağa gömdüğüm yetimi kim ağlattı? Kendisi onu ağlatanı en iyi bildiği halde yetimin şanını yükseltmek için böyle sorar. Melekler de Allah-u Teala en iyisini bilir der. Ey meleklerim, sizi şahit tutuyorum ki her kim o yetimi memnun ederse ben de onu kıyamet günü memnun ederim." Yine bir gün Hazreti Ayşe validemiz zamanındaki bir olayı şöyle anlatır:
"Rüyamda kıyameti gördüm. Kulların amelleri tartılıyordu. Bir kadının amellerini terazinin bir kefesine koydular. Uhud dağından çoktu. Bir ses duydum. Bu kadın Zafiretül Adviye'dir diyordu. Uyanınca onu aradım. Kabe'yi tavaf ediyordu. Ona hizmetçiyi gönderdim."
"Müminlerin annesi seni istiyor. Tavafı bitireyim de gelirim."
"Ey efendim, beni emretmişsiniz. Buyurun."
"Ne amel ettin de sevabı Uhud dağından çok oldu?"
"Kapıma gelip de bir şey isteyen hiç kimseyi boş çevirmedim efendim."
"Başka? Başka ne amel işledim?"
"Bir de her pişirdiğim yemekten muhakkak bir yetime yediririm. Bir üçüncüsü daha var. O da müezzin her ezan okuyuşta ben de onunla tekrar ederim. Ve ardından da fazla geciktirmeden namazımı kılarım."
"Kabe'nin Rabbi olan Allah'a yemin ederim ki sen kurtulmuşsun. Ve senin gibi yaşayanlar da kurtulmuştur."
"Elhamdülillah."
Evet sevgili dinleyiciler, ne mutlu böyle yaşayanlara. Şimdi sizlere yaşanmış bir hikaye sunuyoruz. Abdullah 10 yaşlarındayken bir savaşta babasını kaybetmişti. Annesi de evlenince üvey baba Abdullah'ı istememişti. Bir bayram günü Abdullah gene bir kenara oturmuş, başını ellerinin arasına almıştı. Cıvıldaşan çocuklara bakıp ağlıyordu. Çünkü Abdullah'ı çocuklar hiç sevmezdi. Onu oyuna katmazlardı, dışlarlardı. O sırada peygamberimiz geçiyordu. Oynaşan çocukları seyretmek için biraz durdu. Gülümsedi. Birkaç çocuğu okşadı. Sonra Abdullah'ı gördü. Kenarda durup ağlaması dikkatini çekmişti. Yanına gitti ve niçin arkadaşlarıyla oynamadığını, niçin ağladığını sordu. Abdullah peygamberimizi tanıyamamıştı.
"Amca, babam bir savaşta şehit düştü. Annem evlendi. Yapayalnız kaldım. Ne yiyecek bir dilim ekmeğim, ne giyecek yeni bir gömleğim var. Beni bu halimle kim oyuna katar? Çünkü ben yetim fakir birisiyim."
Peygamber Efendimizin mübarek gözleri doldu ve "Peki Abdullah," dedi, Sen Hasan'la Hüseyin'e kardeş olmak ister misin?
Çok isterim.
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Peki peygambere torun olmak ister misin?
Çok isterim.
Efendimiz öyleyse yürü bize gidelim. Bundan sonra benim torunumsun diye buyurdular.
Aman Allah'ım. Bu peygamber efendimiz. Ey Allah'ım ne büyük bir şeref. Ben fakir Abdullah peygambere torun olmak.
Abdullah ancak o zaman peygamberimizin karşısında bulunduğunu anladı ve ellerine sarılıp öptü. Birlikte eve gittiler. Abdullah'ın karnı güzelce doydu. İlk defa yeni elbiseler giydi ve peygamberimizden izin alıp tekrar çocukların arasına döndü. Ama bu sefer kenardan seyretmiyordu. Oyuna katılmış, onlar gibi hoplayıp zıplamaya başlamıştı. Çocuklar şaşırmıştı bu işe.
Abdullah, bir saat önce ağlıyordum. Üstüm başım dökülüyordu. Şimdi bakıyoruz yeni elbiseler giydin. Aramıza katılıp oynuyorsun. Sebebi nedir?
Benim yerimde olsaydınız siz de sevinirdiniz. Ben Hazreti Ali ile Hazreti Fatıma'ya evlat, Hasan ile Hüseyin'e kardeş, Peygamber Efendimiz'e de torun oldum.
Allah mübarek eylesin. Keşke biz de senin gibi yetim kalsaydık da Peygamberimizin torunu olma şerefini kazansaydık. Sana imreniyoruz. Hakkını helal et Abdullah.
Sevgili dinleyiciler, Peygamber Efendimiz'e torun olmak, onun duasını almak ne büyük bir şeref.
Sevgili dinleyiciler, evimize gelen misafire nasıl davranılır ve misafirin ev sahibinde hakkı var mıdır?
Ziyaret maksadıyla eve gelen misafire ikram etmek, bizzat hizmetinde bulunmak, onu aç bırakmamak ve istirahatini temin etmek Allah-u Teala'nın beğendiği güzel bir huydur. Bu, cömertlerin adet olup cennetliklerin alametlerindendir. Gerekirse kendisi aç durup misafiri doyurmak, cömert olan misafirperverin halidir. Misafirin gelişinde ev sahibi için bereket ve hayır vardır. Bunu nimet bilmelidir. Misafir rızkıyla gelir. Peygamberler, veliler ve bütün salih Müslümanlar evlerini ve sofralarını bereketlendirmek için misafiri dört gözle beklemişler, onu baş tacı etmişlerdir. Evlerine geleni Allah misafir bilmişlerdir. Peygamberlerden İbrahim Aleyhisselam'ın günlerce misafir beklediği, misafir gelmeden yemek yemediği meşhurdur.
Sevgili dinleyiciler, misafire ikramda cimrilik yapmamalıdır. Misafire dört şeyi vermeyen ona zulüm, haksızlık etmiş olur. Bu dört şey ekmek, su, tuz ve ateş olup hayatın devamı bunlara bağlıdır. Misafir bunları vermeyen ev sahibinden şikayetçi olabilir. Misafire yemeği getirmede acele etmelidir, bekletmemelidir. Evinde bulunan çoluk çocuğunun payını bırakmalı, kalplerinde misafirlere karşı kötü düşüncelerin geçmesini bu yolla önlemelidir. Misafire eli açık, güler yüzlü, tatlı sözlü olmalıdır. Misafirin yanında ve her zaman ev halkına ağır, dokunaklı söz söylememelidir. İçinde sövme, ayıplama olmayan şaka, latife yapılabilir. Misafir gideceği zaman kalkıp kapıya kadar uğurlamalıdır. Kusurumuza bakmayın, yine bekleriz gibi sözler söylemelidir. Misafirperverliğin faziletini, üstünlüğü bildiren bir hadis-i şerifte buyuruldu ki, Allah-u Teala bir eve bir misafir göndermek dilediği zaman, ondan önce bir meleği, beyaz bir kuş suretinde oraya gönderir. Gelir, o evin kapısı eşiği üzerinde durur. Ey ev halkı, Esselamu Aleyküm der. Ona Cebrail Aleyhisselam cevap verir ve senin ev sahibiyle ne işin var der. O melek, beni buraya elbette Allah-u Teala gönderdi. Selam söylüyor ve buyuruyor ki, filan kimse sana misafir olarak geliyor. Bu ona Allah-u Teala'nın cennetten ihsan ettiği 40 günlük berekettir. Cebrail Aleyhisselam onu tutar ve evin içine sokar. O meleğin ağzında bir pusula kağıt parçası bulunur. Cebrail Aleyhisselam bu nedir der. Bu Allah-u Teala'nın bu hane halkı için yazmış olduğu cehennem ateşinden kurtulma senedidir der. Ev sahibinin kendisi misafire hizmet etmelidir. Misafir olan evde melekler ayakta durur. Bir gün Hazreti Ömer'e bir misafir gelmişti. Kalkıp ikram için ona kendisi hizmet etti. Sebebini sorduklarında, Resulullah Efendimiz'den duydum buyurmuşlardı ki, içeride misafir bulunan evde melekler ayakta dururlar. Meleklerin ayakta durduğu yerde oturmaktan haya ederim. Misafire hizmet ettirmek mürüvvetsizlik olur. İnsafa yakışmaz.
Evet sevgili dinleyiciler, şimdi de yaşlılara karşı nasıl davranmalıyız? Cevabı gene bizim sayfadan alıyoruz.
Gençlik günlerimizde kapımızı çalmaz dediğimiz ihtiyarlık, er geç bizim de kapımızı çalacaktır. Bunun için ihtiyarlara hürmette kusur etmeyelim. Çünkü dinimiz ihtiyarlara hürmet etmeye büyük ehemmiyet vermiştir. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki, bir genç bir yaşlıya yaşından dolayı hürmet ederse, onun yaşına varınca Allahü Teala ona gençleri hürmet ettirir. Bugünün gençleri yarının ihtiyarlarıdır. İhtiyar olmasa bile yaşlılara hürmet etmek dinimizin mühim emirlerindendir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki, büyükleri saymayan, küçüklere acımayan bizden değildir. Yaşlılara hürmet ve ikram Allahü Teala'ya saygıdandır. Müslüman güçsüzlere, hastalara, yaşlılara ve küçüklere merhamet eder. Ziyaretlere yaşına hürmeten büyüklerden başlamalı, bir şey vermeye ise küçüklerden başlamalıdır. İhtiyara hürmet ederken zengin fakir ayırmamalıdır. Zengine zenginliği için hürmet edilmez. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, zengine zenginliğinden dolayı tevazu edenin dininin üçte ikisi gider. İslam alimleri malından dolayı zengini yüceltenin, fakirliğinden dolayı yoksulu aşağılayanın lanete müstehak olduğunu bildirmişlerdir. Mevlana Hazretleri bir gün meclisinde bir gencin bir ihtiyarın üst tarafında oturduğunu gördü. O gence bir şey söylemeden, Hazreti Ali'nin sabah namazına giderken önünde yürümekte olan Hristiyan bir ihtiyarı, yaşına hürmeten önüne geçmediği kıssayı anlatıp buyurdu ki, Hristiyan ihtiyara hürmet edilince, Müslüman ihtiyara daha çok hürmet edilir. Hele ömrünü İslam'a hizmetle geçirmiş ihtiyarlara saygı, hürmet gösteren gençlerin Allahü Teala katında ne kadar yüksek mertebe kazanacağı düşünülmelidir. Bu nasihatı dinleyen genç, mükemmel bir ders alıp bir daha büyüklerin üst tarafında oturmamıştır.
Evet sevgili dinleyiciler, Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları nelerdir? Cevabı hep birlikte dinliyoruz.
Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Kendisine yapılmasını istemediği şeyleri kardeşleri için de istemezler. Müslümanlar bir bedenin uzuvları gibidirler. Birindeki dert, sıkıntı ve üzüntü hepsini rahatsız eder. Müslümanlar birbirine hürmet eder, aralarında yardımlaşırlar. Din yolunda ve dünya işlerinde sıkıntıda gördüklerini bu sıkıntılardan kurtarırlar. Ramazan-ı Şerif'e, oruç tutanlara, camilere, ezana, namaz kılanlara, Kur'an-ı Kerim'e saygı gösterirler. Başkalarının mallarına, canlarına ve ırzlarına, namuslarına saldırmazlar. Suç işlemezler. Kul ve hayvan haklarını gözetirler. İslam'ın güzel ahlakıyla yaşayarak herkesin sevgi ve saygısını toplarlar. Müslümanlar, Müslüman olmayanlara karşı da güler yüzlü ve tatlı dilli davranırlar. Bu davranış onları İslamiyet'e ısındırır. Bunları sık sık duyuyoruz, biliyoruz. Peki Müslümanın Müslüman üzerindeki hakları nelerdir? Sevgili Peygamberimiz, Müslümanın Müslüman üzerinde 5 hakkı vardır. Birincisi, selamına cevap vermek. İki Müslüman karşılaştığı zaman, selamun aleyküm veya esselamu aleyküm diyerek birbirlerine selam verirler. Kendisine selam verilen de bunu, aleyküm selam veya ve aleyküm selam diyerek alır. Sadece selam veya selam aleyküm demek ve başka sözler söylemek selam olmaz. buna cevap vermek lazım değildir. Selamun aleyküm demek, ben Müslümanım, benden sana zarar gelmez, selamettesin demektir. Hasta olan din kardeşini ziyaret etmek, Müslümanların birbirine karşı olan haklarındandır. Sevgili Peygamberimiz, bir hastayı yoklayan hep cennet bahçelerinde bulunur ve şehit sevabına kavuşur buyurdu. Bu sevaba kavuşmak, hastanın gönlünü ve duasını almak için hasta ziyaret edilir. Hastanın duası kabul olur. Ölen bir Müslümanın cenazesinde bulunmak, Peygamber Efendimizin emridir. Hadis-i şerifte, bir Müslüman ölünce cenaze namazını 40 Müslüman kılarsa, Allahü Teala onların o ölüye yardımını kabul eder. Yani dualarını kabul edip ölünün günahlarını bağışlar buyurdu. Ölüm herkes için haktır. Başkalarının cenazesinde bulunmak, bir gün kendimizin de öleceğimizi hatırlamaya vesile olur. Cenaze taşımak çok sevaptır. Hadis-i şerifte buyuruldu ki, cenazeyi 40 adım taşıyanın 40 büyük günahı affolur. Bir Müslümanın davetine gitmek de Müslümanların birbirlerine karşı haklarındandır. Yalnız çağrılan yere gitmek için bazı şartları gözetmek lazımdır. Oyun oynayan, çalgı çalınan, gıybet edilen ve içki içilen davetlere gidilmez. Böyle maniler bulunmayan davetlere gidilir. Müslüman aksırınca elhamdülillah demelidir. Aksırıp elhamdülillah diyene geciktirmeden hemen yerhamukellah demek lazımdır. Aksırmak rahatlamaktır, nimettir. Nimete kavuşan hamd eder. Böyle hamd edeni işiten de ona dua eder. Bunları işiten veya aksıranın kendisi yehdina ve yehdikümullah diyerek bu duaya cevap verir.
Sevgili dinleyiciler, insanlara iyiliği anlatarak kötülükten sakındırmak lazımdır. Bu her Müslümanın vazifesidir. Allah-u Teala nihayetsiz merhametinden dolayı bu işle vazifeli olarak evvela peygamberleri, sonra bunların yerine evliyayı ve alimleri davetçi gönderdi. Sevgili peygamberimiz de günah işleyeni elinizle men ediniz. Buna kuvvetiniz yetmezse sözle mani olunuz. Bunu da yapamazsanız kalbinizle buğz ediniz. Bu ise imanın en zayıfıdır buyurmuştur. İnsanlara nasihat ederken kimsenin kalbini kırmamalı. Fitne çıkmasına sebep olmamalıdır. Kimseye kötü gözle bakmamalı. Herkese iyilik yapmak düşüncesinde olmalıdır.
Resulullah Efendimiz Hazreti Ali'ye buyurdu ki, ey Ali, 600.000 koyun mu, 600.000 altın mı, yoksa 600.000 nasihat mi istersin? Ya Resulallah, 600.000 nasihat isterim. Ey Ali, şu 6 nasihatı yaparsan 600.000 nasihat yapmış gibi olursun. 1. Herkes nafileyle meşgul olurken sen farzları yap. 2. Herkes dünya sevgisiyle meşgul iken sen Allahü Teala'yı hatırla, ahiretle meşgul ol. 3. Herkes boş amellerle uğraşırken sen ihlas ile amel eyle. 4. Herkes dünya sevgisine imar ederken sen dinini ziynetlendir. 5. Herkes başkalarının kusurlarını ararken sen kendi ayıbını ara. 6. Herkes dünya adamlarıyla buluşurken sen Allah adamlarıyla bulun diye buyurmuşlar. Evet sevgili dinleyiciler, bu konuda bir de menkıbemiz var. Gelin hep birlikte dinleyelim.
Açsanıza benim, ben geldim.
Nerelere kayboldun sen?
Hiç. Ne demek hiç? Şöyle uzaktan bir bakayım demiştim.
Utanmadın değil mi? Kadın erkek tepinen sarhoş güruh, def, dümbelek, zil. Bilmem merak edilecek ne var zerdüşlerin düğününde.
Aman öyle bakan kim?
Ya neye baktın?
Aşçılara. Öyle çok yemek pişiriyorlardı ki. Yemek mi dedin? Çok mu yedin? Hepsi nefis şeyler. Çubuklara tokulu koca koca butları sürüyorlar ateşe. Önce yağlanıyor etler, sonra pembeleşiyorlar. Göze düşen damlalar çizgir çizgir. Öyle hoş ama öyle hoş kokuyor ki. İnanın ekmek banılabilir bu kokuya.
Saçmalama.
Niye durdun? Anlatsana ne olur. Başta palarla şerbetler taşınıyor gün gün. Pembe renkli şerbetler. Mis kokulu.
O kadar uzaktan nasıl alabildin şerbetin kokusunu? Hadi eti anladık diyelim.
Bilmem. Belki de aldığımı sandım. Davetliler maşrapaları dikerlerken boğazım ıslanır gibi olmuştu bir ara. Şöyle güllü, tarçınlı bir kokuydu sanki.
Hem güllü hem tarçınlı ha?
Anne müsaade et anlatsın. Ne olur. Sonra nar gibi kızarmış ekmekler vardı. Koparıldıkça buharı tüten ekmekler. Şöyle koca koca lokmaları koparıp konuyorlardı çorbalarına. İri şimşir kaşıklarla abanıyorlardı kaselerin üstüne. Ağızlarının şapırtısı geliyordu kulaklarıma.
Senin kulağın da keskinleşmiş bakıyorum.
Sonra başka. Tatlıları unutuyordum bak. Şöyle yumruk büyüklüğünde parçalar. Hepsini tepeleme yığmışlardı tepsilere. Yufkaların içi ceviz dolu. Bakın aynen şöyle yapıyorlardı. Bir tatlı parçasını alıp süzülmüş şerbete götürüyorlar. İyice sonra öbür tarafını. Sonra hop ağza.
Ne güzel anlatıyorsun.
Böyle mi yapıyorlardı?
Olmadı. Son hareket daha hızlı. Şerbeti akıtacaksın üstüne.
Olsun. Yalanım onu ben.
Bu kadar gevezelik yeter. Hadi yatın bakayım artık.
Ama bizim karnımız aç.
Ay sancılar girdi mideme. Tam şurama.
Şaklabanlığı bırak. Mide orada olmaz bir kere.
Anne kardeşlerim için gidip bir şeyler isteyeyim mi düğün evinden?
Kardeşlerim için ha?
Evet.
Bana bak. Pataklamayayım seni şimdi. Bir Müslümanın gayrimüslimlerden bir şey dilendiği nereden görülmüş? Sonra alay ederler bizimle. Bak derler. Müslümanlar kendi fakirlerini gözetemez olmuşlar. Sonra hani derler? O sizin tıkır tıkır işlediğini iddia ettiğiniz zekat müesseseniz, sadakanız, fitreniz.
Bunu düşünememiştim işte.
Hadi kuzucuklarım uyuyun artık hadi.
O dediğin çok zor olacak ama. Deneyelim hadi.
Benim hiç uykum yok. İçim kazınıyor ama.
Anne be.
Ne var gene?
Hani diyorum sen gitsen bir düğün evine. Ateş almak bahanesiyle filan.
Ateşi ne yapayım kaynatacak bir şeyim olmadıktan sonra.
Belli mi olur? Bakarsın ateş verirlerken bir şeyler katarlar yanına.
Seni kurnaz seni.
Hadi anne ne olur.
Aslan anne. Babam olsaydı. Seni şöyle bir... Ay!
O ısırdın benim kolum.
Bir deneyelim bakalım.
Koşun anne!
Anne!
Ne getirdi acaba? Anne ne oldu? Tatlıda verdiler mi anne? Sadece ateş almış.
Ne getirdi?
Küller ve yüz tutmuş bir köz.
Anne isteyemedin değil mi?
Nasıl isteyebilirdim? Ne yapacaktım?
Düğün sahibinin yanından geçerken şöyle bir bakmalıydın kazanlara doğru.
Köpekleşiydim yani öyle mi?
Köpek dediniz de aklıma geldi. Bakın 7 mahallenin etleri toplanmış meydana. Kemikleri doğru dürüst sıyırmadan atıyorlar ki etlerin önüne. Tepsilerden artanlar da cabas. Hani bu akşam yedikleri haftalarca yeter onlara.
Köpek postuna mı büyüyecek?
Şşşt! Bu ne biçim söz öyle? İnsan olarak yaratıldığınıza şükredecek yerde.
Daha denesene ha.
Ne yüzle.
Ateş söndü de ayağım takıldı suya çamura düştün filan de.
Yalan ha.
Öyle ya. Tövbe.
Daha uyumadınız mı siz?
Uyuyamıyorum ki ben. Ufak bir lokmaya razıydım halbuki.
Bir kere daha dene be anne. İstersen ben de geleyim ha.
Seni götürür müyüm hiç? Şu haline bak. Burada yalanıyorsun orada neler yaparsın kim bilir.
Bu sefer de dene. Vermezlerse yatıp uyuyacağız. Söz veriyoruz anne.
Söz.
alın bakalım.
Hoppala. Bir ateş parçası daha ha?
Kendimi nasıl da hazırlamıştım lokmalara.
Ya bu kadın ikidir ateş aldı. Gecenin kör vakti ne yapacak ateşi? Dur bakayım. Evet evet. Bunlar şimdi hatırladım. Öyle ya.
Aşçıbaşı. Hey aşçıbaşı.
Buyurun efendim.
Şöyle ufak bir tepsi donat bakayım.
Baş üstüne.
Hayırdır. Hayırdır inşallah. Kim o?
Ben. Komşunuz. Düğün sahibi.
Kabul ederseniz bir şeyler getirmiştim çocuklara da. Nasıl da düşünemedim. Yok yok. Çok iyi ettim şu işi. Tüm davetliler bir tarafa, bunlar bir tarafa. Tokları kudurtacağıma açları sevindiririm daha iyi. 3 yetim, bir çaresiz kadın. Hepsidekiler az mıydı acaba? Tüh be! Ekmek de vermedim onlara. Dur dönüp birkaç somun bırakayım. Hem yarına da yerler kalırsa. Benden bahsediyor bunlar. Dur dinleyeyim bir. Ne diyorlar acaba?
Zerdüşlere Allah razı olsun denir mi anne?
Yavrum, Allah razı olsun demek, Allah-u Teala seni razı olduğu hale getirsin demektir. Yoksa bu haline değil.
Öyleyse Allah razı olsun ondan.
Allah razı olsun,
Allah razı olsun. Öyle iyi insanların Müslüman olmamaları ne acı değil mi?
Ya, evet. Dua edelim onlara. Yerlerin ve göklerin yaradanını Rab bilsinler. Alemlerin yaratıldığı Muhammed Aleyhisselam Resul yüzü suyu hürmetine. Allah'ım, komşularımıza hidayet ver. Islah eyle. Sonsuz ıstıraplardan koru. Komşu et sevdiklerine. Cennetine kavuştur. Ve cemaline.
Amin. Anne, zerdüşlere İslam'ı anlatmak için alim olmak istiyorum.
Bu ne oğlum? Ne bileyim, hislendim işte. Bu insanlar başka be. Müslümanlar bambaşka. Hey gidi minik yavrum. Sen anlatacağını anlattın zaten. Bundan sonrası hakikaten alemiş. Aşarsın. Şimdi gidip Müftü Efendi'yi görmeli. 3-5 yaman sualim olacak bana. Eğer ikna edebilirse beni, düğünüm düğün olacak. Kurtuluşumu kutlayacağım bu kez.
Ve düğün günü oldu. Kurtuluşunu kutladı. Hem o gecekinden misli misli büyük şölenlerle. Tek aç kalmadı mahallede.
Sevgili dinleyiciler, programımızın bu bölümünde yine her zaman olduğu gibi fıkıh köşesi yer alıyor.
Namazda kalbime vesvese geliyor. Ne yapmam lazımdır?
Bir insana namazda veya namaz dışında kötü düşünceler gelebilir. Düşünmemeye çalışmalı, tövbe istiğfar etmeli, Allah-u Teala'dan yardım dilemelidir.
Çocuğa oyuncak bebek almıştık. Komşumuz günahtır. Namaz kılarken görününce namaz bozulur dedi. Resmin namaza mahzuru nedir?
Canlı resmi namaz kılanın önünde sağ veya sol hizasında göbekten yukarıda asılıysa tahrimen mekruhtur. Arkasındaki duvarlarda veya tavandaysa tenzihen mekruhtur. Basılan, oturulan ve dayanılan şeyde ise mekruh olmaz. Oyuncak bebek almakta mahsur yoktur.
Farz namaz kılabilmek için Fatiha-i Şerife'den başka iki sure bilmek kafi midir?
Farz namaz kılabilmek için Fatiha-i Şerife'den başka bir iki kısa sure daha bilinmesi lazımdır. Mesela Kevser suresi ile İhlas suresini bilen farz namazları kılar. Fakat her zaman aynı namazlarda aynı sureleri okumak mekruhtur diyen alimlere de uyabilmek için 2-3 sure daha fazla öğrenip ara sıra değişik okumak iyi olur.
Bir erkek namaz kılarken hemen yanına mahrem veya namahrem kadın oturursa namazı mekruh olur mu?
Bir erkek namaz kılarken hemen yanına mahrem veya namahrem bir kadın oturursa namazı mekruh olmaz.
Camide konuşmak doğru olmadığı halde birisi bize bir şey söylüyor. Cevap vermezsek olmaz. Ne yapmamız lazımdır?
Camiye girince itikafa niyet etmelidir. O zaman konuşmak da mahzur olmaz.
İş yerimizin bir odasını mescit olarak kullanıyoruz. Abdestsiz girip oturmakta mahzur var mıdır?
Mescit olarak kullanılan odalara abdestsiz girip oturmak uygun olmaz. Fakat bir şey için abdestsiz girip çıkılabilir.
Bir hanım kocası ile namaz kılarken imamın neresinde durması lazımdır?
Bir hanım kocasıyla cemaatle namaz kılarken erkekler gibi hizada durmaz. İmamın arkasında durması lazımdır. Ana, bacı, kız gibi mahrem akrabalar da imamın arkasında durması lazımdır.
Her imamın arkasında namaz kılınır mı?
Açıktan günah işlediği bilinmeyen imamların arkasında namaz kılınır. İmamların itikadı, hataları bilinmiyorsa arkalarında namaz kılınır.
Sabah namazını bazen güneş doğduktan bir saat sonra kılıyorum. Ne diye niyet ederek kılmam lazımdır?
Sabah namazı güneş doğduktan sonra kazaya kalmış olur. Öğleye 20 dakika kalıncaya kadar sünnetiyle birlikte kaza edilir. Öğleden sonraya bırakılırsa artık sünneti kaza edilmez. Sebepsiz namazı kazaya bırakmak büyük günahtır. Bahsettiğimiz şekilde kazaya kalan sabah namazını kılarken bugün kazaya kalan sabah namazının sünnetini veya farzını kılmaya diye niyet edilir. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalın.